Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya yeni bir Söz Ola programına hoş geldiniz efendim. Bu programda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Dursun Ali Tökel hocamızla beraber huzurlarınızdayız. Siz değerli dinleyenlerimizi de hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocam selam ederim.
Teşekkür ederim.
Hayırlı anlarımız, hayırlı huzurlu zamanlarımız olsun. Bu İnşallah. Vesileyle hem zat-ı halinizin hem de şahsınızda ömürlük bir teşekkürü hak eden İstikbal Savaşımızın fedakar kahramanı olan tüm muallimlerimizin öğretmenler gününü de tebrik ediyoruz efendim. İyi ki varsınız. Ederim. Haklarınız ödenmez hakikaten. Bütün öğretmenlerimize, muallimlerimize Tabii. sonsuz teşekkürlerimizi iletmiş olalım. Aynı zamanda hayat öğretmenlerimize de.
Tabii.
Bir şekilde.
Evet.
Kıymetli hocam, birkaç programdır Yahya Kemal Bey'i konuşuyoruz. Geçtiğimiz haftada daha geniş bir şekilde Yahya Kemal Beyatlı'yı, şiirini, Yahya Kemal Beyatlı'nın bizim için neden bu kadar önemli olduğunu, bir büyük ve medeniyet şairi olarak Yahya Kemal'in edebiyatımızı, edebiyatımızdaki, düşünce dünyamızdaki yerini konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Dedi ki hatta önümüzdeki programlarda Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini konuşuruz. Çünkü Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri, tıpkı Mimar Sinan'ın 7 yılda Süleymaniye'yi inşa etmesi gibi çok uzun yıllarda inşa edilmiş, inşaat edilmiş çok önemli bir şiir.
Evet.
Siz öyle dersiniz. Medeniyetimizin Tabii. kilometre taşlarından Evet. biridir Evet. bu şiir. Müsaadeniz olursa Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirini okuyarak başlayalım.
Memnun olurum. Çok güzel olur. İsabet olur.
İnşallah. Bugünkü programımızda sonrasında da bu şiiri neden bizim için bu kadar önemli olduğunu sizden dinlemek isteriz. Der ki efendim, merhum Yahya Kemal Beyatlı Üstadımız Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinde. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan, kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek, ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Tanrı'nın mabedi her bir tarafından doluyor. Bu saatlerde Süleymaniye tarih oluyor. Ordu, milletlerin en çok dövüşen, en sarpı, adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. En güzel mabedi olsun diye en son dinin, budur öz şekli hayal ettiği mimarinin. Görebilsin diye sonsuzu her yerden iyi, seçmiş İstanbul'un ufkunda bu kutsi tepeyi. Taşımış harcını gazileri serdarıyla, taşı yenmiş nice bin işçisi mimariyle. Hür ve engin vatanın hem gece hem gündüzüne uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne. Ta ki geçsin ezeli rahmete ruh orduları, bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı. Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum. Ben de bir varisin olmakla bugün mağrurum. Bir zaman hendeseten abide zannettimdi. Kubben altında bu cumhura bakarken şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim. Dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını görüyor varlığının bir yere toplandığını. Büyük Allah'ı anarken bir ağızdan herkes, nice bin dalgalı tekbir oluyor tek bir ses. Yükselen bir nakaratın büyüyen velvelesi, nice tuğlarla karışmış, nice bin at yelesi. Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri, dinliyor veçd ile tekrar alınan tekbiri. Ne kadar saf idi siması bu mümin neferin, kimdi banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Ta Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu bu nefer miydi, derin gözleri yaşlarla dolu? Yüzü dünyada yiğit yüzlerinin en güzeli, çok büyük bir iş görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Vatanın hem yaşayan varisi, hem sahibi o, görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. Gökte top sesleri var belli, derinden derine. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı, Üsküdar'dan mı, Hisar'dan mı, Kavaklar'dan mı? Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den uzaktan uzağa çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa. Şimdi her merhaleden, ta Bayezid'den, Van'dan aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. Ne kadar duygulu, engin ve mübarek bu seher. Kadın, erkek ve çocuk, gönlü dolanlar yer yer, dinliyor hepsi büyük hatıralar rüzgarını, çaldıran topları ardınca mohaç toplarını. Gökte top sesleri bir bir nerelerden geliyor? Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor. Kosova'dan, Nibolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan anıyor her biri bir vakayı heybetle bu an. Belgrad'dan mı, Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı, son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? Deniz ufkunda bu top sesleri nereden geliyor? Barbaros belki donanmayla seferden geliyor. Adalardan mı, Tunus'tan mı, Cezayir'den mi? Hür ufuklarda donanmış 200 pare gemi. Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor. O mübarek gemiler hangi seherden geliyor? Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Ulu mabette karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a gördüm bu saatlerde yine yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı. Yahya Kemal Beyanlı. Evet. Muazzam bir şiir hocam.
Evet. Süleymaniye gibi bir abide.
Şiirin abidesi.
Evet.
Ve medeniyetimizin kilometre taşlarından biri olan bir şiir Süleymaniye'de bayram evet. sabahı. Ne hissettirir bu şiir öncelikle Dursun Ali Tökel hocamıza her okuduğunda, her dinlediğinde ve neden bu şiir bu kadar mühimdir sizin için, evet. bizler için?
Hocam bir defa bu şiir okunduğu zaman şimdi kıymetli dinleyenlerimiz de anlamıştır. 1071'den beri Anadolu'da kurduğumuz büyük o Selçuklu, büyük Selçuklu, işte Anadolu Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin yani bin yıllık Türk tarihinin bir özeti bu. Yani bu şiiri okuduğunuz zaman bir nevi tarihimizi, o büyük mirasımızı, neler yaptığımızı bir bir bir sinema perdesinden göz önünden geçiriyoruz. Kesinlikle. Zaferler, fetihler, işte o donanmalar, ordular, askerler göz önünden geçiyorlar. Şimdi şiir, yani denir ki
mısra mısra film şeridi gibi gözümüzden geçiyor.
Evet,
yani muhteşem bunun, mazimiz.
Bunun bir filmi yapılsa muazzam, evet, bir senaryo öyle. Başlı başına zaten öyle bir senaryodur. Ve çok yönden okunabilir bu şiir. Tarihi açısından estetik metin olarak okunabilir. Bir şiir olarak okunabilir. Bir medeniyet gösteren okunabilir. Ben şimdi bu şiiri okuduğum zaman üç şey üzerinde yani özellikle durmak gerekti. Bir, bu şiir caminin, bayram namazının ve mabedin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini bir millet için çok derinlemesine tahlil eden, inceleyen ve bizlere bir medeniyet perspektifi sunan bir metin bu. Şimdi bu denir ki bu şiir Süleymaniye kadar değerlidir yani. Değerlidir. Yani denir ki eğer Mimar Sinan bir şair olsaydı Süleymaniye'de bayram sabahı şiirini yazardı. Eğer Yahya Kemal bir mimar olsaydı Süleymaniye camini yapardı yani. Derler. Hakikaten bu büyüklük o ikisinde de görülüyor. Dolayısıyla denilmiştir ki Süleymaniye bayram sabahı şiiri kelimelerden yapılmış bir Süleymaniye'dir.
Öyle.
Yani Süleymaniye taşlardan yapıldı, işte ahşaptan yapıldı, mimari bir eser. Kelimelerden bir Süleymaniye yapsaydık işte bu şiir meydana çıkardı denilmiştir. Ben şimdi tabii garip bir şekilde bir caminin içerisinde bir sabah vakti bayram namazına gidiyor. Ve şimdi biz bayram namazına gittiğimiz zaman camide cemaat görürüz, cami görürüz. Bu neleri görüyor bakın. İnanılmaz bir şey bu. Yani Barbaros bir takım seferden geliyor, Cezayir'den geliyor, Tunus'tan geliyor, Fas'tan geliyor. İşte millet akın akın geliyor. Bırakın yaşayanlar geçmiş ervah da camiye geliyor, bunları da görüyor. Dolayısıyla bir camiye baktığımız zaman, bayram namazına baktığımız zaman neler görmemiz gerektiğini bize söylüyor. Bu enteresan bir durumdur. Önce şunu bir konuşalım demek istiyorum. Ben cami ne demek? Bir defa onu söyleyeyim. Şimdi biz cami mimarisi tabii ki Araplardan geldi. Peygamberimiz bir mescit yaptı. Şunu biliyoruz. Her cami Kabe'nin bir şubesidir.
Amin.
Ve ilk cami mescit Medine'de yapılıyor Peygamber tarafından. Onun bir mihrabı var, bir minberi var. Daha sonra bu model Emeviler, Abbasiler aracıyla yayılıyor. Ama bizden başka camiye cami diyen yok. Onlar mescit diyorlar. Mescidi Kebir, Mescidi Sagir diyorlar. İranlara mescit diyorlar.
Cami. Biz neden cami demişiz peki hocam?
İşte enteresan. Biz buna cami diyoruz. Araplara şimdi bizim klasik edebiyatımızda, kültürümüzde, ilim aleminde cami deyince daha çok kitap anlaşılır. Cami-i tevari. Tarihlerin toplanması gibi. Mesela düşün. Hep kitap anlaşılır. Mabet anlaşılmaz. Enteresan. Şimdi Türkler niye camiye? Cami kelimesinin anlamı toplayan demek. Cuma'da toplanma demek. Cami, Cuma'nın ismi faile, toplayan demek. Şimdi bizim camilerimizde böyle Ebu Bekir, Osman, Ali böyle levhalar vardır. Bazıları bu levhalara karşı çıkarlar. Camide ne işi vardır diye. Hatta şimdi bazı camiler yapılıyor ben biliyorum. Bu levhalar korunmuyor. Sadece işte Allah ismi şerifi yazılıyor. Peygamberimiz de yazılmıyor.
Allah.
Onu da koymuyorlar. Samsun'da böyle bir cami vardı. Hatta müteahhitle tartışmıştık. Camide sadece Allah olur diye. Kardeşim sen bunu biliyorsun. Ebu Suud Efendi bilmiyor mu ya? Ne saçma bir şey ya. Bu binlerce alim, binlerce arif bu camilere bunları görmediler mi? Sen mi sadece akıllısın? Ya enteresan bir şey. Niye böyle bir şey yaptılar? Çünkü bütün bu fasit mezheplerin üzerine oturduğu temel şey dört halifedir. Yani Şiili Hazretleri, işte Osman Hazretleri, Ömer'i sevmezler, işte Ebu Bekir ise hep böyle bir şey vardır. O dört halifeye karşı tutumunuz sizin kim olduğunuzu belirler. Bu o kadar kuvvetlidir ki Türkler ta Karahanlılardan beri Sünni Müslümanız biz.
Elhamdülillah.
Yani biz işte Alevi değiliz, Bektaşi olanlarımız da var tabii ama biz Sünniyiz. Tamam bitti. Türkler bunu ısrarla sürdürüyorlar. Bu Sünni taraflarını. Ve Mesela bizim şairlerimizin divanlarında mutlaka bu dört halifeye bir şiir vardır. Dört halifeden birine şiir yazmazsanız gerek de sizin müfsit ve mürhit olduğunuz inancı vardır. Ya bu sapkın mezhebe ayettir gibi düşünülür. Dolayısıyla biz de bu camide o mabetleri yapmışız. O dört halifenin adını oraya yazmışız. Cihar Yâri Güzin. Biz ehli sünnet ve cemaatiz. Biz dördüne kadar saygımız vardır. Kim olursan olun bu camiye gel kardeşim. Hepimizi topluyoruz buraya. Yani sizi ayırmıyoruz, kovmuyoruz anlamına. Cami demişlerdir. Dolayısıyla cami toplayan demek. Bütün düşünceleri Müslümansan gel bizim camimize. Biz ayrım yapmıyoruz anlamına. Haliyle bizim cami diye yaptığımız şeyi Yahya Kemal anlamını çok güzel özetlemiş. Bu şiirde caminin ne işe yaradığını, fonksiyonunu çok güzel özetliyor bize. Şimdi bu cami neyi topluyor? Bu Süleymaniye'de bayram sabahında. Ben şunu biliyorum hocam. Bir şehirde, bir ülkede daha doğrusu, eğer dört yer aktifse, insan sirkülasyonu devamlı ise, bu dört yer dolup boşalıyorsa o ülkede hayat vardır.
Nedir o dört yer hocam?
Birincisi mabetler hocam.
Amin.
Mabetleri. İkincisi kütüphaneleri. Üçüncüsü mektepleri. Dördüncüsü ticarethaneleri. Yani bu dört yer dolup boşalıyorsa, sürekli insan sirkülasyonu varsa o ülkede hayat vardır. O ülkede kalkınma vardır, birlik vardır, beraberlik vardır, zenginlik vardır, refah vardır. Ama bunların birisinde insanlar uğramıyorsa, birisine gidip gelmiyorsa veya ikisine gidip gelmiyorsa veya üçüne gidip gelmiyorsa anneki orada müthiş bir kaos vardır, bir fesat vardır. Mesela düşünün, modern zamanlar, mabetlerin boşaldığı zamanlar, mabetler yok. Halbuki şunu görüyoruz biz, hocam, tarihin en başından beri bütün milletlerde ayakta kalan eserler mabetlerdir.
Evet.
Bütün medeniyetlerin merkezinde bir mabet vardır. Hangisi olsa olsun vardır. Şimdi mabetten çıktığınız zaman tamamen dünyevileşmiş, bedenleşmiş, tenselleşmiş, arzudan ibaret bir topluluk haline geliyorsunuz. İşte o zaman insanların, toplumların felaketi başlıyor. İkincisi mutlaka mekteplerin dolu olması lazım. Üçüncüsü mutlaka kütüphanelerin dolu olması lazım. Yani kitap okunacak yerlerin dolu olması lazım. Eğer kütüphaneyi doldurmazsanız kahveler doluyor, kafeler doluyor. Mesela şu anda hocam şunu fark etmiştim. Anadolu'da devletimiz bence yani çok böyle isabetli bir kararla her ile üniversite açtı. Bakın bazılarına bu uçuk kaçık geliyor. Ya böyle bir şey olmaması lazım işte falan her üniversite mi olur diye düşünün. Şimdi 1870'lerde Almanya'da 170-180 üniversite var. Bakın daha Nietzsche'nin zamanından bahsediyorum. İnanılmaz bir şey bu. Sadece Erzurum'da bundan 200 sene önce belki 50 tane medrese var. Belki 70 tane medrese var. Yani bu insana abartı geliyor. Fakat şöyle bir sorun çıktı. Bir istatistik yapılıyor, araştırma yapılıyor. Şu an Anadolu'da yeni açılan, yani üniversite açılan şehirlerde maalesef kütüphane sayıları değil, kafe sayıları artmaya başlıyor. Restoran sayıları artıyor, kafe sayıları artıyor. Yani kafeler artıyor, kahveler diyelim artıyor ama kütüphaneler artmıyor. Böyle bir anket yayınlandı. Bu acı bir şey. Bakın.
Evet.
Bu engellenebilir, önlenebilir. Yani çünkü biz şunu biliyoruz. Nerede ilim varsa orada hayat vardır. Bir yerden ilim çekilmişse orada hayat bitmiştir. Bu anlamda mekteplerin muhakkak dolu olması lazım. Kütüphanelerin dolu olması lazım. Şimdi burada camide, şimdi Yahya Kemal camiye giriyor. Bize bir işaret veriyor. Diyor ki bu camide insanları gözlüyor. Kim geliyor bu camiye? Bak çok güzel bir şeydir bu. Kim geliyor bu camiye? Şimdi bakın kim geliyor?
Mesela bir, ön safta oturmuş Nefer Esvaplı birini görüyor.
Evet evet. Kimi görüyor bakın. Diyor ki bir ümera. Ümera, askerler, siyasiler, yöneticiler camiye geliyorlar. İki ulema, alimler. Onlar orada tek tek görüyor herhalde. Alimler geliyorlar. Esnaf geliyorlar. Tebaa halk geliyorlar.
Geliyor.
Şimdi esnaf orada nefere bir nefer, ordunun neferleri orada bağışır. Ordu orada.
Askeri görüyor.
Askeri görüyor. Alimler orada. Amirler, yöneticiler orada. Askerler orada. Halk da orada. Camide. Yani diyor ki eğer bir milletin yöneticileri, askerleri, bilginleri ve halkı mabedine geliyorsa o ülkede işler yolundadır kardeşim. Bu dördün cami mabede gelmesi lazım. Tamam. Bunların birisi eğer mabede gelmiyor, uğramıyorsa o ülkede işler ters gitmeye başlıyor. Ne oluyor? Dört ayak vardır esasında. Bu dört ayaktan biri kırılmış oluyor. Ne oldu? Mesela belli bir zaman içerisinde geçen hafta okumuştuk hatırlarsanız Yahya Kemal bir bayram sabahında Büyükada'da bir camiye gitmişti.
Ya. O gece sabaha kadar uyumuyor.
Uyuyamadıydı ve camiye bir herkes buna bakıyordu böyle şaşkınlıkta bu adam burada ne arıyor diye. Niye? İlk defa entelektüel işte o ülkenin aydınlarının bir camiye,
camiye geldi.
Şaşırdı kaldı millet diyor. Niye şaşırdı? Bundan 100 sene evvel hepsi camideydiler. Camideydiler. Ne oldu? Entelektüeller, aydınlar, münevverler camiden uzaklaştılar. Nami Kemal'in çok hoş bir şeyi vardı. Bir gün bir bayram sabahı yanılmıyorsam İstanbul'da camiden çıkıyorlar. Şöyle bir cami çıkışını izliyorlar. Daha çok işte fakir fukara, hamal mamal şunlar camiden çıkıyorlar. Nami Kemal çok üzülüyor. Diyor ki ne zaman diyor işte biz kalkınır büyük millet olur tekrar biz de bu camiye girersek diyor. Yani ülkenin aydınları, münevverleri camiye girmezse olmaz. Bakın olmaz. Ne kadar uğraşsanız uğraşın halkla aranız, irtibatınız kopuyor işte. Bunu söylüyor. Bu dört kişi, bu ümera, ulema, esnaf, teba camide buluşacak kardeşim. Bunu niye böyle söylüyoruz? Çünkü bu şu dedikleri dokuz asrında kendi kubbemiz altında bu bayram saati dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan kalkıyor tozlu zaman perdesi her aradan. Ne oldu şimdi bu cami, bu gök kubbenin altı bütün halkı cami toplamış gök kubbe vahdedi. Bitmeye, gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Şimdi camide kimler var? Bu dört kişiyi biz saydık. Hı hı. Diyor ki dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını. Şimdi bakın ne kadar önemli. Ulu mabette karıştığım vatanın birliğine. Şimdi biz şunu görüyoruz. Camiye eğer dili bir, gönlü bir, imanı bir insan yığını öyle camiye gelmiyorsa o zaman bu milletteki insanların dilleri bir değil, gönülleri bir değil, imanları bir değil demektir. Bu da müthiş bir kaosa sebep oluyor. Ne oluyor? Birisi yaparken birisi yıkıyor, tamam mı? Şöyle bir söz vardır. Pestalozzi diye bir İtalyan eğitimci vardır. Onun eğitim modeli bizde de uygulanıyor. Pestalozzi'nin. Adamın dediği şuymuş. Yani özetle şunu dermiş. Demiş ki eğer eğitim felsefesi, eğitim evde, sokakta ve okulda aynı şeyi söylemiyorsa o eğitimden bir hayır görmüyor kardeşim. Şimdi dediği şu, yani bizim evde bir şey anlatıyoruz çocuklarımıza, okulda yalanlıyorlar. Okulda bir şey anlatıyorlar, evdekiler yalanlıyorlar. Sokağa çıkıyoruz, hepsini yalanlıyorlar. Medyaya bakıyorsun, ayrı bir telden çalıyor. Bunlar, yani vahdetin olmadığı yerde, kesretin olduğu yerde kaos var. Şimdi diyor ki, bu camiye dili bir, gönlü bir, imanı bir insanlar gelecekler. Buraya birleşecekler. Bu neden önemli? Şimdi şöyle bir şey var. Camiyi anlatırken ordu milletlerin en çok dövüşen, en sarpı diyor ya. Adamı sevdiği Allah'ına böyle bir yapı. Bir böyle yapı. Şimdi şunu biz görüyoruz. Yahya Kemal'in çok güzel bir tespiti vardır. Venedik'e gitmiş, Venedik'te şeyi görmüş. Sarayları görmüş. Diyor ki insan diyor Venedik'teki sarayları görünce Topkapı diyor yanında ahır kalır diyor. Bizim atalarımız diyor saray yapmaya vermemişler paralarını. Ya ne yapmışlar? İşte medreseler yapmışlar, mabetler yapmışlar. Evet. Bakın şöyle söylenir. Kanuni Sultan Süleyman imparatorluğun en ihtişamlı dönemindeydi, en zengin dönemindeydi. Ve kendisine muhteşem bir saray yaptırabilirdi.
Çok rahat.
Yaptırabilirdi. Çünkü şu var. Avrupa'da soylular yaptıkları her şey kendilerine şatolar yapmaktır, saraylar yapmaktır. Halk için bir şey yapmak değil. Mabet de değil. Süleymaniye'yi yapan Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye yaptığı yere dünyanın en güzel manzaralarından birisiymiş. Oraya dünyanın en güzel sarayını yaptırabilirdi. Ama ne yaptı? Ya Kemal, müthiş tespiti. Adamı sevdiği Allah'ına bir böyle yap. Millet, Türk milleti kendini ev yapan değil, inandığı Allah'ına böyle mabetleri sunan bir millettir. Kanuni şahsında militan atı bakın. Bir de şu var. Ordu milletlerin diyor en sarpı. Türkler için ordu millet denir. Hani dedi ya, bütün milletlerin ordusu vardır, Türk ordusunun milleti vardır diye en baştan. Yani biz ayrılmayız ordu millet. Ve biz de ona Mehmetçik diye peygamberimizin adını vermişiz. Hiçbir millet ordusuna peygamber adını vermez. Vermemiştir. O kadar kutsi bir makam. Dolayısıyla uhrevi bir kapı açmış buradan gökyüzüne, ta ki geçsin ezeli rahmet ruh orduları, bir neferdir bu zafer mabedinin mimarı.
Bak, Mimar Sinan tabii.
Evet. Zafer mabedinin mimarı bir neferdir. Bir nefer olarak görüyor bunu. Şimdi buradan yani Yahya Kemal'in bize caminin önemine dair müthiş bir telkini var. Diyor ki bir cami, bir mabet olmanın ötesinde inandığımız Allah'a adanmış bir yapıdır.
Ve en güzel mabedi olsun diye en son dinin budur öz şekli hayal ettiği mimarin diyor.
Evet.
Mimarideki muhteşemliğine de
evet.
Atıf yapıyor.
Müthiş bir şey çünkü Süleyman'ın bir sürü sırları var.
Çok.
O bizim işimiz değil şu anda ama müthiş sırları var. O sırları bir belgesel var Süleymaniye'de izlemek lazım. Öyle bildiğimiz basit bir yapı değil. Mesela kilise yapılarında malumunuz bir üçlü vardır. Kiliseye uzaktan bakın, iki tane kısa, ortada uzun bir sütun olarak vardır. Teslisin sembolüdür bir kilise. Yani kiliseye baktığınız zaman mimari olarak iki kısa uzun sütun görürsünüz dışarıdan böyle. İşte o kilise teslisin. Yani işte baba oğul ruhu kudüsün sembolüdür. Bizde de camiler vahdetin sembolüdür. Yani duvarlar, işte kubbeler en son ana kubbede bir şeyle birleşirler. Yani o parçalar kesretten vahdete giden bir yapı vardır. Süleymaniye için onu söylüyor yani. Ve asıl mesele şu. Bir zamanlar hendeseden bir abide zannettim de diyor ya. Müthiş bir şeydir. Yani ben bir zamanlar bu camiyi bir hendese, bir mühendislik harikası evet. zannettim diye. Bir mühendislik şaheseri zannettim de. Ama şimdi de anlıyorum ki diyor, burası sadece bir hendese değil, bir mühendislik şahikası değil. Aslında bir milleti toplayan bir yer. Milletin millet olma rüyasını gördüğü bir yer. Milletin bütün unsurlarla beraber olduğu bir yer bu camiler.
Şimdi, senelerden beri rüyada görüp özlediğim cetlerin mağfiret iklimine girmiş gibiyim diyor.
Evet bak.
Bu cumhura bakarken şimdi.
Evet, mağfiret iklimine girmek. Bakın. Şimdi bu Yahya Kemal temel olarak orduyu ön plana çıkarıyor bu şiirde. Orduyu ön plana çıkarıyor. Şimdi hem büyük yurdu kuran, hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız, hem kanımız, hem etimiz. Bak, kanımız ve etimiz olarak vatanın hem yaşayan varisi, hem sahibi o. Görünür halka bugünlere teselli gibi o. Şimdi şöyle bir şey söylenir. Milletlerin orduları milletlerin kendinin dışındadır. Ama Türklerin bizatihi kendisi ordunun kendisidir. Yani şöyle bir şey sorabilir. Ya işte Türklerin orduyu çok fazla abartıyor, ordu sahip yok kardeş. Milletin kendisi nefer zaten.
Tabii, başlı başına.
Ya ben şimdi hani der ya, her Türk asker doğar diye bir söz vardır ya. Biz kendimiz bizatihi ordunun kendisiyiz. Yani Türk'ün ayrıca bir ordusu yok. Milletin ayrıca bir ordusu yok. Herimiz bir neferiz. Bunu çok güzel ifade etmiş burada. Dolayısıyla temel unsur olarak orduyu koyduğun zaman şiirin merkezine burada bir mabet var, bir ordu var, bir halk var. Bak, üçü bir yerde toplanmış şu anda. Biz maalesef hocam bu üçünü ayırdık, darmadağın ettik. Şeyin böyle Engin Arlı'sın çok güzel bir tespiti vardı. Harikadır ya. Ben çocukken diyor Engin Ardıç, genç Beşiktaş'ta otururdum diyor. Bizim mahallede diyor albay işte Mehmet Emmi, işte yüzbaşı bilmem kim bize mahallede otururlardı diyor. Askerler. Akşam diyor kışların eve gelirler. Evleri oradaydı diyor. 60 ihtilalinden sonra garip bir şekilde askerler diyor yavaş yavaş o subaylar sokaktan çekildiler. Lojman yaptılar bunlara diyor. Lojmanlara çekildiler. Halktan koptular. Bir şekilde yani bu dört unsuru mabetten kopardığınız zaman milletin altı ile üstü, anasıyla babası, evladıyla atası kopuyor birbirinden. Bu Kamil şiirin özünde bu var. Şimdi birisi birinden koptuğu zaman aynı şehirde yaşıyorsunuz ama o kadar uzaksınız ki birbirinize.
Ya Kemal o kalpler birbirine yabancılaşmış. Evet. Araya mesafeler girmiş.
Ya Kemal o Bayram Sabahı şiirinde işte Büyükada'ya gittiğinde insanların kendisini yadırgamasından kendisi utanıyor. Niye biz bu hale geldik diyor. Ben de bu camide olmam lazım. Ne işime dışarı verim o zaman. Yani ya Kemal camiye gitmiyor ama camiye gitmeyeni de yadırgamıyor. Kendini yadırgamış orada. Yadırgıyor. Eğer bir zamanlar işte Osmanlı'da olduğu gibi biliyorsunuz bütün büyük camilerde hünkâr mahfili vardır. Padişah bizatihi camiye gelir. Namaza gelir yani. Gelir. Halife olarak orada bulunur. Namaza. Mesela Osmanlı'nın en büyük törenleri padişahın cuma selamına gittiği zamanlardır. At üstünde mutlaka gider. Halk da o anda toplanır yollarda. Hem padişahı görür. Padişah mütevazı bir haldedir. Çok mütevazı gider. Hatta Hans der Schwan vardır bu Alman seyyah. Müthiş bir hatırasını anlatıyor. Hmm.
Ne diyor hocam?
Kanuni Sultan Süleyman'ı elçi olarak geliyor. Kanuni bunu kabul etmiyor. Öyle bir huyu varmış. Osmanlı'da böyle bir tören, bir gelenek. Elçiler uzun süre kabul edilmezmiş.
Bekletilir.
Bekletilir. Onlar İstanbul'u gezerler falan. Bir gün diyor Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna kabul ediliyor. Fakat şöyle bir şey. Bir müthiş bir heybetli bir tahta oturan Kanuni Sultan Süleyman var. Yanaklarından diyor ateş fırlıyor diyor böyle. Halbuki yaşlıydı diyor. Onu öbürsü gün şeyde görmüş. Cuma'ya giderken görmüş işte at üstünde.
Orada halk bambaşka bir kan.
Bir baktım diyor piri fani beli bükülmüş. Ben ak sakallı ak. Birisi diyor şaşırdım aynadan olamaz. Meğerse diyor bu elçileri kabul ederken padişahlar çok özel bir durumda. İşte makyaj yaparlar, şu yapı yaparlar. Heybetli mehabetli.
Kıyafetleri ona göre tabii
her
ki.
Her şey sarıklar işte ışıklar ayarlanır gösterilirdi. Camiye gitme törenleri aynı zamanda onların halkla beraber olma zamanlardır.
Tevazu zırhına biliniyorlar.
Aynı zamanda şöyle bir şeydir. Oradan birisi çıkar. Mağrur olma hünkârım senden büyük Allah var der.
Bir kısmı da şey diyor. Padişahım çok yaşa. Padişahım çok
evet yaşa. Yaşa. Biri oradan bağırır. Biri buradan bağırır.
Mağrur olma padişahım ya. Senden büyük Allah evet. Var.
Şimdi bu şimdi şöyle bir şey var. Biz ne zamandan beri büyük uzun zamandan beri işte padişahlar camiye gitmez oldular. İşte cami padişah hani baş camiye gitmeyince ayak da artık gidesi gelmiyor. Geri geri sürtüyor. Şimdi görüyorsunuz işte bu geçen de yine Amerika'da Trump'a tören yapıyorlardı. İncil'ler okumadan şunlar bunlar törenler yapıyorlar. Onlar onu kurtarmaya çalışıyorlar. Yani hiçbir Amerikan başkanı mabede karşı çıkmaz, İncil'e karşı çıkmaz. Adamlar anlamışlar, korkuyorlar. Çünkü o koptu mu sen de kopuyorsun. Bir şekilde İncil'e yemin ettiriyorlar işte Avrupa'da şurada burada falan. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü oradan kopma. Tamam kardeşim kiliseyle beraber olma gitme ama oradan da kopma. Millet seni orada görsün yani. Mesela ısrarla karısını elinden tutarak giderler. İşte niye bunu? Aileyi koru. Çünkü başın korumadığı şeyi ayak koruyamaz. Olmuyor. Yani şimdi bakıyorsunuz Amerikan işte devlet başkanı yok Fransız. Mutlaka karısıyla eşiyle beraber giderler. Elle tutuşurlar. İşte hep böyle poz verirler. Biz de artık öyle yapmaya başladık. Yani.
Evet.
Böyle. Yani şu devletin başındaki neyi koruyorsa, neye önem veriyorsa ayakta ona önem vermeye başlıyor.
Var.
Şimdi bakıyorsunuz camiye gitti. Hatta derler Turgut Özal rahmetli vefat ettiği zaman yüz binler cenazesine katıldı.
Dindar Cumhurbaşkanı evet. Sloganları atıldı. Slogan pankartlar oydu. Yazıldı tabii. Ya,
camiye gelen Cumhurbaşkanı.
Dindar Cumhurbaşkanı. Neyse ya. Ki hocam yine en azından geride bıraktığımız son 20-23 sene içerisinde yani bu memleket.
Tabii.
Değil mi camiye giden, gittiği camide Kur'an-ı Kerim tilavet evet. Eden bir başbakan ve bugün bir cumhurbaşkanı gördü. Evet. Hamdolsun.
İşte kardeşim sen mabede gelirsen, bak mabede gelirsen, şu da var yani çok basit bir şey hocam. Bazı şeylere inanmak lazım. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi Ayasofya ve orada Ayasofya'yı ibadet dışında bir şey yapanlara bir bedduası var malum biliyorsunuz. O beddua varken biz abad olmadık. O beddua ne zaman kalktı yani mabede döndü. Bu beddua da kalktı ortadan.
2020 Temmuz, 24 Temmuz
evet, itibariyle. Yani şimdi bunlar önemli şeyler. Millet tarihinde en önemli yerler mabetler.
Çok.
Oraya inan inanma, oraya geleceksin, oradan dağılacağız. Bak bunu şey söylüyorum. Cenab-ı Şahabettin Avrupa mektuplarını yazıyor. Hocam bakın Süleyman'da Bayram Sabah yazıldığı zamanlar hani denir ki Süleymaniye Cami 7 yılı yapıldı. Süleymaniye Bayram Sabah şiiri 35 yılda bitmiş.
35 yılda.
Bitmiş.
Vay vay vay vay.
Ve bizim Mehmet Samsası Hoca'nın sağ olsun şu an en büyük uzmanı o bu işlerin. Hocam diyor 84 müsbettesini bulduk şiirin diyor.
Süleymaniye'de Bayram Sabah şiirini.
İnanılmaz bir emektir bu. Yani bu basit bir şey değil. Şimdi Cenab-ı Şahabettin Avrupa mektupları hocam çok güzel. Orada diyor ki mesela Almanlar her sabah şu üç yerden diyor dağılırlar şehre. Kışladan, okuldan ve kiliseden. Tamam. Şimdi bu üç yerde eğer bu üçü el ele verirse Cenab-ı Şahabettin diyor ki eğer kışla, ordu, okul, mektep, ilim ve kilise, mabet el ele verir. Almanlara bir ödür diyor. Oradan dağılırlar. Orada birleşirler. Şimdi Beyaz Zambaklar ülkesini biliyorsunuz.
Tabii.
Ben kıymetli dinleyicilerimize tavsiye ederim hararetle. Mutlaka o kitabı okusunlar. Mutlaka. Beyaz Zambaklar ülkesinde Grigori Petrov. Neden? Çünkü hocam niye biliyor musun? Bir insan bir milleti kurtarabilir mi? Ya abartılı gelebilir.
Ama
gerçek hocam. Finlandiya'ya Grigori Petrov diye bir Rus gidiyor 1890'da falan gidiyor. Finlandiya bataklıklar, çolaklıklar, çamurlar, karlar tipi de ülkesi. Hayat yok. Fakat 20 yıl sonra bir daha gidiyor Petrov. Bir bakıyor inanamıyor. O bataklıklar kurumuş şehir acayip zengin olmuş. O kurak şeyler gitmiş. Efendim bataklıkta ülkesi olmuş Beyaz Zambaklar ülkesi olmuş. Kitabın adı o Beyaz Zambaklar ülkesi. Bu müthiş bir kitaptır. Ve bunu yapan kim biliyor musunuz? Bir adam. Bir doktor. Sinelman diye bir doktor Finlandiya'da. Bu milletin kara baktığı bu fakirlik, yoksulluk bu nedir ya? Ben diyor bir şey yapmam lazım. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Kitabı açtığımı. Bir, kışladaki askeri, kilisedeki din adamlarını, mektepteki öğretmenleri örgütlüyor hocam. Diyor ki biz bitmiş durumdayız. Geleceğimiz de yok. Çamurlar, bataklıklar, fakirlik içerisinde yok olup gidiyoruz. Bir araya gelelim. Bütün bu üç sınıfı topluyor. Halkı da aydınlatmak için şehir şehir, köy köy, kasaba kasaba geziyor. Ve halkı tek gayede topluyor. Öyle bir örgütleme yapıyor ki. Mesela yumurta üretimi yaptırıyor. Yumurta kralları, sen yumurta kralı oluyor. Finlandiya'dan Paris'e iki günde yumurta geliyor. Taze yumurtalar kalıyor. Mesela hapisteki canileri çıkarıyor. Birini reçel kralı, birini ayakkabı kralı, bilmem ne yapıyor. Milleti örgütlüyor. Ama şunu söylüyor. Eğer kilise, mektep, kışla yani asker,
evet,
aydınlar ve mabet el ele vermezse hocam orada hayat olmuyor. Olmuyor. Adam dediği bu. Şimdi bizim mesela Allah rahmet eylesin Seyyid Ahmet Arvasi'nin,
evet, Allah
çok güzel bir hatırası vardır. Bir gün diyor öğretmen olarak gittim diyor Kars'ta bir köye. Bir yaşlı dedi ki diyor hoş geldin müellim bey diyor. Ben dedim ki diyor ben müellim değilim muallimim dedim diyor. Öğretmenler gününde iyi bir hatıradır bu. Dedi ki diyor bakacağız müellim misin muallim misin. Tamam mı? Şimdi müellim acı veren demek. Elem veren demek. Muallim öğretmen demek. Aradan zaman geçti diyor. Tabii bizim bu mübarek camide onlarla beraber işte efendim kahvede onlarla beraber İşte eğitim annesiyle babasıyla Hak'la beraber şaşırmışlar. Böyle öğretmen olur ya diye. Ondan sonra diyor ki bir tane ihtiyar. Oğlum sen hakikaten muallimmişsin dedi diyor. Buraya öyle diyor öğretmenine geldi ki diyor. Bize diyor aşağılayan, bizi hor gören, hakaret eden, camimize gelmeyen, kahvemize gelmeyen, içimize karışmayan. Öğretmen ne geldi? Bize aşağıladılar diyor. Tam hepsi müellimdiler. Bak. Şimdi muallim denilen kişi eğer, yani her kimse, şimdi mesela bugün bakıyoruz biz, valiler halkla beraber şu anda. Enteresan. Eskiden öyle bir şey olabilir miydi? Olabilir miydi? Ben şimdi kendim şehirlere, konuşmalara, daha geçen gün Ordu'daydım. Gidiyorum, görüyorum. Yani ben öğretmenlik yaptım. Yani Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giremezdik ya. Ben girdiğimi hatırlamıyorum. Orada insan muamelesi görmezdin ya. Şimdi öğretmenler Milli Eğitim Müdürlüğü'yle oturuyorlar, çay içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Milli Eğitim Müdürü onlara beraber. Hatta ben Ordu'da bir kasabaya gittik. Bir okulda konuştuk. Milli Eğitim Müdürü yardımcısı geldi. Arkadaşlar geldiler. Yani şunu görüyorsun. O zaman belli bir yerde bu üstle alt dediğimiz şey kaynaşırsa, ki camide bu oluyor işte. Cami bunu topluyor. Mabet en önemli toplanma yeri. Bu şiirde Yahya Kemal'in çok güzel bir şeyi vardır. Bu şiirde bu yansımasını bulmuş ervah ile ruhlarla beraberler. Bugün ona soruluyor, işte biz ne kadarız diyor nüfusumuz diye soruyorlar Türklerin. 80 milyonuz diyor bir yerde. Diyor ki ya olur mu ya, biz 15 milyon nüfusumuz var, biz diyor ölülerimizle beraber yaşarız.
Beraber yaşarız diyor.
Şimdi o kadar önemli ki bu, bakın. Ölülerini unutan, toprağın altını unutanlara toprağın üstünü zehir ederler. Yaşayamazsın. Çünkü bir ağacın hayatta tutan toprağın altı üstü değil ki. Toprağın altından geliyor sular, o tepeyi onlar kökler, o tutuyor aşağıda. Toprağın altı demek, atalar demek, tarih demek, kültür demek, kökler demek. Onu unuttuğunuz zaman unutulmaya mahkumsunuz. Kim tarihini reddederse geleceği olmaz.
Tabii.
Yani sık sık söylüyoruz. Yani büyük adamlarını anmayanlar büyük insan yetiştiremezler. Şimdi tarihini bilmeyenler geleceğe yön veremezler, kuramazlar. Rahmetli Kadir Mısır'ı sık sık anıyoruz.
Allah
ya nasıl
eylesin.
Bu kadar amin geleceği aynen bir tam bir tutturuyorsun. Gelecekte her şeyi biliyorsun. Dediği her şey çıkıyor. Siz nasıl geleceği biliyorsun deyince, ben geleceği Allah bilir. Ben geçmişi çok iyi biliyorum. Geçmişi çok iyi bilenler geleceği zaten bilirler diyor. Çünkü her geleceği bir geçmiş kurar. Bu budur. Ve çok yani garip bir şekilde...
Şeyh Edebali de hocam, Osman Gazi'ye yaptığı ölümsüz nasihatlerinde diyor. Hı. Geçmişini iyi bil ki geleceğine yön verebilirsin.
Versin, evet. Yani geçmişi kurmak istiyorsan geleceği çok bilmen lazım. Çünkü kötü bir geçmiş nedir? Gelecek nedir? İbret almamış bir geçmiştir. Yani senin geleceğin kötüyse, hatta bugünün kötüyse, sebebi ibret almadığın geçmişin yüzündendir. Eğer sen geçmişine ibret alırsan bugün asla kötü olmaz. Olamaz ya. Çünkü ona göre bir hal kurarsın. Ona göre bir istikbal kurarsın. Yahya Kemal bu şiirde bunu çok nefis özetlemiş. Yani halk orada, ervah da, ruhlar da orada. İşte ordu orada, millet orada, asker orada. Efendim hep oradalar ve toplanmış bir haldeler. Şimdi siz bunları birini eğer alırsanız oradan, artık toparlamaya başlıyor demektir. Sistem yani.
Hocam şunu anlıyorum anlattıklarınızdan ve Yahya Kemal Bey'in bu enfes mabet mahiyetindeki şiirinden, yani hem göklerden hem de köklerden
tabii
beslenerek yazılmış bir şiir Süleymaniye'de Bayram Sabahı.
İşte onu diyorum, yani hem kökler camideler ervah olarak,
evet,
hem gökler camideler ya, işte melekler
tabii,
inip geliyorlar.
Tabii.
Hem yaşayanlar oradalar. Şimdi siz böyle bir mabetten var ya, Allah o mabettekileri asla mahrum etmez. Etmez bak, mümkün değil.
Etmemiştir
de. Ama oradan koparsanız, şimdi ya Kemal'in şeyi şu, terkini. Yani çok garip bir şekilde. Bu dört unsur nerede toplanıyorsa mukadderatımız oraya bağlıdır.
Radyoları yeni açan dinleyenlerimiz için bir kez daha bu dört unsurun bir altını çizer,
evet,
miyiz hocam?
Yani
neydi
ordu, halk, alimler ve yöneticiler.
Tamam.
Bu dört unsur nerede toplanıyorsa milletin mukadderatı oraya bağlıdır. Yani Kemal diyor ki bu dört unsur mutlaka mabette toplanmalıdır. Bu dört unsurdan biri mabede girmiyorsa o millet toparlıyor demektir. İkisi girmiyorsa düşmüş demektir. Üçü girmiyorsa çökmüş demektir. Bitti.
Yani ulu fetihlerin rüyası ancak bu dört unsurun,
evet,
o mabetler çatısı altında, tabii, buluşmasıyla mümkün olmuştur dün. Bugün de olacaksa böyle olacak.
Yarın da öyle olacak.
İnşallah.
Yani İstanbul'un fethinden bir gün önce Fatih Mehmet Han'ın kıldırdığı bir namaz vardır. Müthiş etkili bir şeyi vardır. Duası vardır. Ve hitabı vardır. Orduya karşı hitabı vardır. Haliyle biz nerede toplanıyorsak, millet nerede toplanıyorsa mukadderatımızda geleceğimizi oraya bağlı demektir yani. Bir camilerde toplanacağız. Bayram namazına bakıyor Şeyh Hakimar. Bayram namazına bakıyor. Bayram namazında kim var orada? Kim var? Bu dört unsur oraya gelmesi lazım bayramda. Çünkü bayram milletin sevincidir. Mesela 4 Temmuz Amerika'nın kurtuluş bayramı diyor. Ya Neferi de orada, Cumhurbaşkanları da orada, kutlamalardalar. Noel'de kim var? Herkes, Cumhurbaşkanları dahil, Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa orada. Neden? Çünkü bayram milletin bayramıdır. Senin benim bayramı bir sınıfın, toplum, mahallenin değil ki. Ne olacak? Bayram bizde, ya bütün insanlarda bayram, milletin sevincinin duruğa çıktığı günler olduğu için milletin orada olması lazım. Millet bu 4 sınıf işte. Yöneticiler, askerler, bilginler ve halk. Tamam bitti. Orada olacak. Ya Kemal, çünkü camide bu olacak. Bayram namazında bunları göreceksin. Ben şimdi bayram namazına gidiyorum. Orada bu dördünün bir kısmını görmüyorsam anla ki o ülkede işler aksıyor. İşler toparlanıyor demektir. Bitti. Ya Kemal'in iması bize ki öyle de olmuştur. Maalesef öyle olmuştur yani. Hatta böyle bir video vardı. Müthiş bir videoydu. Bu Afrin'e giden askerlerimizin döneminde müthiş. Bir camide sabah namazı çekilmiş. Genelkurmay Başkanımız orada. Kuvvet komutanları orada. Dışişleri Bakanı falan orada. Biri namaz kıldırıyor falan. Millet nasıl sevin, nasıl bayram yaptı. Ya işte o kardeşim. Yani savaşa giderken sadece ayetler savaşta giderken lazım değil. Her zaman lazım bize. Sen şimdi bu millet, şimdi tabii şu var hocam, millet dediğimiz mefhum tarihin başından beri gelen o büyük kültür mirasını taşır, tamam mı? Dolayısıyla eğer mabedinde yöneticilerini, askerlerini, ordusunu görürse müthiş bir sevinç yaşar. İnanılmaz motivasyon yaşar. Onlar orada gördüğü anda daha o sırt yere gelmez.
Evet hocam. Yani. Bu duygu ve düşüncelerle o zaman yavaş yavaş toparlayalım programımızı.
Evet.
Ve merhum Yahya Kemal Beyat Üstadımızı da hakikaten şiirin mabedini inşa eden Yahya Kemal'i de bir kez daha rahmet ve minnetle yad etmiş olalım. Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri. Yani bayram sabahları Süleymaniye Camii'ne giderken olsun, diğer camilerimize, mabetlerimize giderken olsun, dilimizdeki tekbirlerle beraber bu şiirin mısraları da insanın ruhunda, kalbinde, zihninde çok ayrı pencereler açıyor. Ayrı bir huzur, maneviyat ve ruhaniyete vesile oluyor.
Şimdi dediği gibi bizim kanımız, canımız, etimiz, tırnağımız diyor ordumuz için. O Mehmetçiği temsil ediyor.
Evet.
Benim annem çocukları severken ben ufak işte hop hop hoplasın, asker olsun, büyüsün, düşmanları kürüsün dedi. Dedim anne ne düşman kürüyor, daha yaş başta dedi ki oğlum her erkek dedi asker olmak şimdi. Kız doğarsa ne olacak dedim, asker doğuracak dedi.
Eyvallah.
Asker doğurmasa ne olacak, kız doğursa aslanın dişisi de aslan derdi.
O kadar. Allah razı olsun. Anne cennetin de mekanı cennet olsun. Değerlerimizi fatihalardan unutmayalım aziz dinleyicilerimiz. Yahya Kemal Beyatlı Üstadımızı ve bugün vesilesiyle hepimizin üzerinde emeği ve hakkı olan tüm muallimlerimize de bir kez daha sonsuz teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak sahillerini meşgul eylesin. Her bir hayırlı hizmetlerini kendileri için sadaka-i cariye eylesin. Önden giden bu kahraman muallimlerimize sonsuz rahmetler, hayatta olanlara sıhhat, afiyetler diliyor. Günlerini tebrik ediyoruz. Erkam Radyo'da Dursun Ali Töker hocamızla beraber bir Söz Ola programını daha burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.
Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.
Sağ olun.